Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Nedir haftanın spor gündemi? NBA mi?
Öyle yapalım. NBA'yi geçen pazar bitirdik yani. Bitmeyen sezon diyebiliriz aslında. Çünkü 347 gün sürdü. NBA'in 2019-20 sezonu. Neredeyse 21 olacak yani. O kadar uzun bir sezon. 2019'un Ekim sonunda başlayan sezon 2020'nin Ekim başında ancak sona erdi. Çünkü uzun bir ara var malum. Yani Mart'tan Temmuz sonuna kadar hiçbir maç yapılmadı. Covid-19 sebebiyle. Ve ancak bir bubble alarak yani oyuncuları ve tüm takım çalışanlarını özel karantina ortamını alarak sezonu tamamlayabildi NBA yönetimi. Böyle bir proje geliştirdiler. Herhalde bu anlamda da spor dünyasındaki en ilginç örnek. 180 milyon dolar harcadılar bu operasyon için. Yani tabii böyle bir ekonomisi ve bütçesi var NBA'in.
Evet, NBA yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Basketbol Kuruluşu Birliği diyelim.
Doğrudur evet.
NBA ve yani Amerika'nın en önde gelen tutulan spor aktivitesi basketbol uzun zamandan beri de, öyle de diyebiliriz herhalde. Beyzbolla.
Amerikan futbolu hep önde. Daha öndedir. Yani ilgi ve ekonomi olarak daha öndedir ama basketbol bir süredir yani beyzbolun önünde mesela.
Evet.
Uzun bir dönem kafa kafayaydılar ama beyzbol biraz şöyle değerlendirilir. Hani radyo döneminin sporu diye. Yani 20'ler, 30'lar, 40'lar o dönemde çok popüler. Sonra yavaş yavaş o bir numara statüsünü yitiriyor beyzbol. NBA ise şu an ekonomi olarak, ilgi olarak herhalde 2 numara diyebiliriz. Pazar günü final serisinin 6. maçı vardı. Ve NBA finalinde bu sezon Los Angeles Lakers ve Miami Heat karşılaştı. Tabii bir karantina ortamında oynadıkları için hani sağ antajı yok, seyirci yok. Bütün playofflar öyle devam etti. Yani normal sezonu aslında NBA takımları 82 maçı bir sıralama için ve o sıralama sayesinde playoff'a avantajlı girmek için, sağ avantajı elde etmek için kullanırlar. Ama bu sezon zaten normal sezon maçları yarıda kaldı. Temmuz ve Ağustos'ta yaptıkları normal sezonun sıralama maçları da ancak eşleşmeleri belli etmek için yapıldı. Peki sağ avantajı diye bir şey olmadı. Buna karşılık sezon başından beri favorilerden biri olan Lakers çok aldırmadı bu durum açıkçası ve finale kadar geldi. Malum 2 yıl önce LeBron James'i yani NBA'in son 20 yıldaki en iyi oyuncusu diyebiliriz kendisine. Onu kadroya dahil etmişlerdi. Yanına Anthony Davis'i de eklediler ve favorilerden biriydi gerçekten. Sürpriz ise Miami gitti. Yani geçen yıl sonu da yani 2019'un sonu 2020'nin başı benim yaptığım röportajlarda falan da pek Miami Heat'i final adayı olarak düşünen herhalde çok kimse yoktu bundan aylar önce ama hem sezonun Covid-19 öncesi gelişimi ve sonra bu karantina ortamındaki maçlar Miami Heat'i ilginç bir şekilde ön plana çıkardı ve önünü rakiplerini yenerek finale kadar geldiler. Finalde Lakers'ın rakibi oldular. Şimdi Lakers, Los Angeles Lakers gelenek olarak NBA'nin en kuvvetli geleneklerine sahip takımlardan biri. Yani bu sezona kadar 16 şampiyonlukları vardı. Sanıyorum 30 finalleri vardı, 16 şampiyonlukları. Ta Los Angeles öncesi dönemden, Minneapolis'te kurulan bir takım çünkü. O yüzden zaten Lakers yani hani göl insanları takımın adı da çünkü Los Angeles'ta biraz anlamsız geçiyor Lakers.
Evet.
Lakabı Minneapolis'te kurulduğu için işte bu Amerika'daki göller yöresi oranın şehri olduğu için Lakers rakabıyla orada oynamışlar ve 5 şampiyonlukları var. Sonra takım Amerikan sporlarında sık sık rastlanan bir durum. Takımlar daha uygun olarak sunan bir şehir bulduklarında oraya taşınabiliyorlar. İşte daha iyi salon, belki vergi olanakları, işte daha kalabalık bir şehir, seyirci şeyinin sayısının daha yüksek olduğunu düşündükleri bir şehir. İşte sanıyorum 50'lerin sonunda da Lakers takımı Los Angeles'a taşınıyor. Ve o zamandan beri de popülaritesi giderek artan bir takım. Özellikle 1980'lerin başında Magic Johnson'ın, ünlü basketbolcu Magic Johnson'ın üniversiteden Lakers'a geçmesiyle birlikte farklı tarzda bir basketbol ve tüm dünyaya yayılan bir popülaritesi oldu Lakers'ın. Daha sonra 2000'lerde Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ikilisinin bir yere gelmesiyle yeniden şampiyonluklar ve tekrar başarılı bir dönem var. 2010'ların başında yine iki şampiyonluk. Ama 2010'ların önemli bir kısmı başarısız geçti. Yani Lakers'ın bir önemli özelliği şudur. Şampiyonluklar haricinde de çok başarısız dönemleri olmaz. Yani böyle büyük inişleri olmayan bir takımdır genelde. Çünkü bu Amerikan sporlarında gördüğümüz bir durum. Her takımın böyle başarılı bir dönemi olur. İşte diyelim ki 2-3 final, sonra hafif düşüş başlar. Bir 3-4 sene playofflara girerler ama final olmaz. Sonra bir dip yaparlar. Lakers bunu pek yapmazdı. 2010'larda uzun süre böyle bir durum oldu. Yani 7 sezon playoff'a bile kalamadılar. İlginçtir. Takımın sahibi Jerry Bass. Babası Jerry Bass'tan devraldı takımı. Jerry Bass 2013 yılında ölünce Lakers'ın efsanevi sahibi. O bir podcast'a katıldı. Bundan herhalde bir 10 gün önce ben onu dinledim. Howard Beck'in, bir yazar Howard Beck'in podcast'ı. O şey dedi, yani playoff'lara bile ne olduğunu bile unutmuştuk dedi o da ilginç bir şekilde. Yani finallere alışık bir takımın bu kadar playoff'a bile uzak kalması ilginç. Ama tabii LeBron James'i aldıktan sonra, onunla anlaştıktan sonra 2018 yazında hedefler falan değişti. Ancak LeBron James'in ilk sezonunda kötü bir bilanço vardı. Yani takım iyi başlamadı. Koç Luke Walton takım kimyasını iyi kuramadı ve sezonun ortasında LeBron James'i sakatlanınca playoff'a bile kalamadıkları, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon oldu açıkçası. Hedeften çok uzak kaldılar. Ancak bu ikinci sezon bu sefer yeni koç Vogel'la çok istedikleri gibi giden bir sezon. Rakiplerin de belki, bazı rakiplerin de COVID-19 etkisiyle de olabilir tabii. Beklerinin altında performans göstermesi Lakers'ın işine geldi. Yani playoff boyunca çok zorlandıklarını söyleyemeyiz bu Orlando'daki playofflar boyunca. Genelde yani playoff serilerinde 4 maç kazanmak lazım. Herhalde 4-1 gitti galiba Lakers'ın serileri. Finalde de Miami'ye de 2 maç verdiler. Yani ben finalin 6. maçını geçen pazar akşamı izledim. Gece yarısı. Ve ilk yarıdan 30 sayılık fark vardı. Özellikle maça çok konsantre çıkmıştı Lakers tarafı ve pek Miami Heat'e fırsat tanımadan yani ilk yarıdan işi bitirdiler diyebiliriz. Yani maç 13 sayıyla bitti ama bu sondaki fark kimse yanıltmasın. Yani son 4-5 dakika biraz lay lay lom şeklinde geçti yani. Fark 20-25'lerdeydi. Son çabayla Miami Heat farkı biraz indirdi ve Lakers'ın da bu 17. şampiyonluğu oldu. NBA tarihinde uzun yıllardır rekor Boston Celtics'in elindeydi. Bir süre 16, 2008 şampiyonluğuyla 17. şampiyonluklarını almışlardı. Lakers şimdi Celtics'i eşitledi çok uzun yıllar sonra. Çünkü Boston Celtics'in 60'larda yaptığı müthiş bir seri var. Arka arkaya 8 şampiyonluk ya da 10 yılda 9 şampiyonluk aldıkları bir dönem var. Çok farklı bir NBA var tabii o zaman. Ya takım sayısı az, herkesin birbiriyle çok sık oynadığı ve Boston Celtics'in en iyi oyuncuları bünyesine toplayıp bir sürü iyi oyuncuyu böyle bir rakiplere hiç fırsat vermediği dönem var. Ama işte 70'lerde değildi Celtics, hatta 80'lerde de. Sonra 90'ların başından bu yana pek başarılı değiller. Tek bir şampiyonlukları var. Lakers bir şekilde yakalamayı başardı. Amerikan sporlarında da en başarılı takımlardan birinin olduğunu söylememiz lazım. Yani beyzboldaki New York Yankees, herkes bir şekilde duymuştur. Onların 27 şampiyonluğu var. Buz hokeyindeki Montreal Canadiens'in 24 şampiyonluğu var. Sonra zaten Lakers'ta Celtics geliyor. 17'şer şampiyonlukla.
Peki Alp, burada bir tabii... pardon, bir şey soracağım. Bu tabii Black ki. Lives Matter, siyahlar da değerlidir, siyah hayatları da değerlidir hareketiyle de bir bağlantısı var mı Lakers'ın?
Lakers'ın, sadece Lakers'ın değil, yani bu George Floyd ve sonra Kenosha'da değil mi? Kenosha'da, evet. Kenosha. Vurulan adamın ismi neydi?
Ben de unuttum.
Polisler. Evet, yani o işte Wisconsin'daki olaydan sonra, ama özellikle George Floyd olayından sonra, yani bardaki bu Orlando'daki karantinada tüm oyuncular ya da tüm takımlar sırtlarına isimlerinin yanı sıra işte Black Lives Matter ya da benzeri sloganlar yazan formalarla çıktılar. Yani tüm ligin benimsediği bir tutum oldu. Sadece Lakers üzerinde bahsedemeyiz yani.
Jacob Blake.
Yani çünkü o iki günlük de protesto yaptı oyuncular. Yani maçları boykot edip maça çıkmadılar. İki gün tüm takımlar. Başta Milwaukee Bucks olmak üzere. Böyle bir eylem de oldu. Yani çok NBA'in çok herhalde kitabı yazılacak bir sezonu oldu. Yani sadece COVID-19 değil. Sezon başlamadan Ekim ayının başında, yani bir yıl olmuş, Çin protestolarıyla başladı. Çin'in protestolarıyla daha doğrusu. Çünkü Houston Rockets takımının genel menajeri Daryl Morey Hong Kong'la ilgili, Hong Kong'daki protestoları destekleyen bir tweet attı 2019 Ekim ayı başında. Bunun üzerine Çin tarafı çıldırdı ve şey, iddialara göre Daryl Morey'nin kovulmasını istediler. Sonra NBA'deki, Çin'deki NBA yayınları kesildi. Formalar falan yakıldı. NBA formaları Çin tarafında. Nasıl Hong Kong'la ilgili NBA'den birisi böyle bir şey söyler diye. Ve orada bazı NBA takımları, Lakers'ta var, Çin'de ve Hong Kong'da hazırlık maçları yapıyorlardı. Düşünün. Tam bu dönemde. Yani sezon böyle başladı. Üzerine 1 Ocak'ta NBA'nin efsanevi yöneticisi David Stern öldü. Herhalde Şubat başıydı değil mi? Kobe Bryant, efsanevi Lakers oyuncusu Kobe Bryant, helikopter kazasında kızı ve arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Mart ayında COVID-19'la sezon durdu. Sanıyorum burada dünyaya ilk bu mesajı veren liglerden biri NBA oldu. Çünkü ilk ara verenlerden biri onlardı. Sezonu ara veren liglerden biri. Sonra işte bu George Floyd olayı. NBA, bir sürü NBA oyuncusu sokaklara düşüp protestolara katıldı. İşte Orlando'da başlayan, karantinada başlayan sezon. Ama orada bu sefer Jacob Blake olayı sebebiyle boykot falan. Yani hakikaten sezon, kitabı yazılacak bir sezon oldu. Yani böyle bir sezonu yönetmek hiç kolay değil. Bu arada 100 günlük karantinada, eğer bilgiler doğruysa, hiçbir NBA oyuncusunun testi pozitif çıkmadı. COVID-19 testi. Yani bu karantina yöntemi, karantina altında lig yöntemi bir şekilde başarılı oldu. Onu da söylemek lazım. Bu arada LeBron James'e de ayrıca bir parantez açalım. Şimdi LeBron James Aralık ayında 36 yaşında olacak. Yani sporcu için genç denemeyecek bir yaşta. Ayrıca yaşına bakmayın, kilometresi çok. Çünkü 19 yaşında olmadan girdi bu lige LeBron James. Yani bu 17. sezonuydu NBA'de. Çok uzun. Muazzam, uzun bir kariyer 17 evet, sezon. Evet. Ve 17. sezonunda, yani bu sezon en değerli oyuncu seçilmedi normal sezonda, ama NBA'in en iyi 3 oyuncusundan biri mi? 2-3 belki en iyi oyuncusu. Yani en tepelerde. 17. sezon bu formu koruyabilmek, bu seviyeyi koruyabilmek hiç kolay değil. Yani herhangi bir sporda çok zor. NBA gibi rekabetin yüksek olduğu bir ligde, üstelik geldiğinden beri oyun sistemleri, oyunun hızı, bunlar da değişti NBA'de. Ama LeBron James bunları aldırmadı. Muazzam bir standart yakaladı ve bunu sürdürüyor. Yani bir 4-5 yıl daha oynarsa belki oğluyla bile karşılıklı oynayabilir. Böyle bir ihtimal de var. Çok ilginç olur gerçekten. Herhalde böyle bir örnek NBA'de yoktur. Belki başka spor dallarında olabilir.
Evet. Peki söyle.
Yani LeBron James'in sadece sportif yönü değil, sosyal ve siyasi bir tarafı da var. Yani bir Michael Jordan kıyaslaması yapılıyor şu anda. Yani tüm zamanların en iyi oyuncusu Jordan mı yoksa LeBron mu diye bir tartışma da tekrar türedi. Yani LeBron James bu şampiyonluğu aldıktan sonra işte 10. final, 4. şampiyonluk. Tabii Michael Jordan'ın finallerdeki bir yenilmezliği var ama bu sportif taraf. Ama LeBron James'in sosyal ve siyasi açılardan çok daha ön planda olduğunu da söylememiz lazım. Yani Michael Jordan belki döneminin şartları gereği çok bu konularda pek sesini çıkarmazdı. Yani siyasi tavır almakta almıyordu zaten. Böyle bir tercihi yoktu. Ama LeBron James özellikle 2010 ile 2020 arasında burada bayağı kendini gösterdi. Özellikle bu 2011'de sanıyorum Trayvon Martin'in bu kapşonlu sweatshirt'la öldürülmesinden sonra bir sürü NBA oyuncusu, başta LeBron James, maçlara ısınmaya böyle çıktılar. Hoodie'lerle çıktılar. Ve bu tavır yıllar içinde devam etti. Yani her böyle olayda LeBron James konuştu, protestosunu yaptı, tavrını gösterdi. Bir yandan da çok ABD Başkanı Trump'la bile atışmaktan çekinmedi mesela. Bir yandan da çok sosyal alanda çok faal. Çünkü bir sürü NBA oyuncusunda, özellikle siyah NBA oyuncusunda rastladığımız gibi sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik geçirmiş birisi. Ya bu çok rastladığımız bir örnek. Belki iki NBA oyuncusundan birinde şuna rastlarsınız hayatında baktığınız. İşte babası yok. Baba hapiste, baba kaçmış, baba öldürülmüş. Ağırlıklı da baba olur bu. İşte anneanne büyütmüş, babaanne büyütmüş. LeBron James'in annesi sanıyorum 16 ya da 17 yaşında doğurmuş. Ve baba figürü pek yok hayatında. Ve anneanne sanıyorum büyütüyor bir dönem. Annesi çalışmak zorunda kalıyor. İlkokul 4. sınıfta çok uzun bir süre, yani o sene 83 gün okula gidememiş. Çünkü şey yok. Annesinin onu okula götürecek bir otomobili yok. Okul uzak, gidemiyor. O yüzden memleketi Ohio eyaletinde, Akron şehrinde doğup büyümüş. Orada mesela 2 sene önce bir okul açtı. 240 kişilik. Maddi durumu iyi olmayan çocuklar için. Ayrıca yine Ohio'da 1000 çocuğun liseye devam edebilmesi için bir proje yürütüyor. Bir vakfı var çünkü. LeBron James Family Foundation. LeBron James Aile Vakfı diye. Yani bu vakıf bünyesinde ağırlıkla Ohio eyaletinde yüzlerce, hatta binlerce çocuğun eğitime devam edebilmesi için kampanyalar yapıyor. Çok önemli bir örnek. Yani mutlaka başka örnekler de vardır ama geçmişinde ne kadar sıkıntılar, büyük sıkıntılar çekmiş olduğunun çok iyi farkında olan ve bunun yeni kuşaklarını çekmemesi için çaba gösteren çok önemli de bir kişilik LeBron James.
Evet. Peki basketbol dışında bu haftanın gündemini belirleyecek önemli başka spor olaylarından neden bahsedebiliriz?
Şöyle, yani geçen pazar bir de Roland Garros malum bitti teniste. Evet. Biraz ona değinelim. Şöyle, normalde Roland Garros biliyorsunuz Mayıs sonu başlar, Haziran başı biter Fransa'da. Ama Roland Garros yaklaşırken Mayıs ayı başıydı herhalde. Fransa Tenis Federasyonu bir uyanıklık etti ve turnuvayı biz erteliyoruz dedi hemen. İptal etmiyoruz. Eylül sonu erteliyoruz. Yani kendilerine 4 ay sonra bir şey seçtiler. 5 ay sonra bir takvimde bir yer seçtiler. İlginç şekilde. O zaman da biliyorsunuz yani Mayıs'ta bu ileriyi görmek pek mümkün değildi. Böyle bir hamle yaptılar. Mesela Wimbledon bunu yapmadı. Onlar iptal yoluna gittiler. Belki de bu konuda bir sigortası olduğu için olabilir Wimbledon yönetimi. Çünkü bir salgın sigortası yaptırmış 2003'te. Ciddi bir para aldılar yani. Bu seneki kayıplarını telafi ettiler. Fransa açığın Roland Garros'un böyle bir fırsatı yoktu. Ve normalde yılın ikinci Grand Slam turnuvası olacakken işte Avustralya yapılmıştı, Amerika açık yapıldı ve üzerine Roland Garros yılın üçüncü ve son Grand Slam'ı oldu. Ne oldu? Erkeklerde Rafael Nadal'ın kazandığını gördük. Nadal Roland Garros'un tam anlamıyla gediklisi. 13. kez şampiyon oldu bu orada veya bu da herhalde pek işine rastlayamayacağımız bir başarı örneği. Yani hani bıraktım bir Grand Slam turnuvasını, herhangi bir tenis turnuvasında, herhangi bir spor turnuvasında 13 kez, 13 yıl şampiyon olabilmek pek akıl sıra edilemeyecek bir durum gerçekten. Toprak kortta ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ama Paris'te ayrı bir kimliğe bürünüyor Rafael Nadal. Yani bu sene olmaz dediğiniz yılda bile kazanmayı başarıyor. Bu sefer de belki en büyük rakibi Novak Djokovic karşısında 3 sette büyük bir üstünlük kurdu ve
evet 3 sette yani bayağı da ileri yaşına rağmen değil mi?
Tabii Rafael Nadal 35 yaşında. Yani hani Roger Federer arada söylüyoruz ama Nadal ve Djokovic de 34 yaşında pardon. Bir yaş büyütmüşüm onu. Yani onlar da ileri yaşta sayılırlar tenis için. Yani 33-34'te genç yaşlar değil. Yani bir sürü rakibi onlardan 10-12 yaş genç artık.
Evet,
onu söyleyelim ama etmiştim. Evet yani finalde ilk seti 6-0 aldı zaten. İkinci seti 6-2 ve 7-5'lik son setle şampiyonu ulaştı bir kez daha.
Eskiden 6-0'lara halka attı denirdi. Öyle bir terim.
Evet hala var. Hala var ve yani Novak Djokovic'e final maçında halka takabilmek
Pek
kolay değil.
Evet, kolay bir iş değil yani. Yani.
İlk kez oluyor zaten. Yani final maçında Novak Djokovic ilk kez halkaya kurban gitmiş. Yani bunu da herhalde ancak Rafael Nadal yapabilirdi. Finalde zaten çok sık gördüğümüz bu durum değil. Yani herhalde dediğim yani tabii 6-1 6-2 yanın 6-0 3 kez servis kırmanız lazım çünkü 6-0 için.
Evet. Yani müthiş bir çok sık rastlanan bir olay değil. Halka takma terimini bana bunca yıl sonra hatırlattı yani.
Şeyde olmuştu tabii çok yıllar oldu. 1988 işte bu tenisi falan da yeni takip ediyorum. Malum Steffi Graf var efsane Alman kadın tenisçi. Evet. O 88'deki Roland Garros'ta yani çok Graf'ın üstün olduğu bir sezon. O yıl 4 turnuvayı da kazandı zaten. Gerçekten Grand Slam yaptı. Üzerine olimpiyatı kazandı. Roland Garros'ta finalde bir sürpriz bir şey oldu ve Natasha Zvereva diye bir Sovyetler Birliği var hala o zaman. Galiba sonra yanlış hatırlamıyorsam beyaz ustalıydı Zvereva. Zvereva diye bir tenisçi çıktı. 18 yaşında mı ne? Graf da genç ama Graf o yaştan tecrübeli sayılabilir. Çok üstün. Ya yani kız titriyor karşısında ve hakikaten videosunu da buldum. YouTube'da bütün maç var. Maç o kadar kısa ki 32 dakika sürüyor. 6-0 6-0. Grand Slam yani yakın dönem diyelim yani son herhalde açık tenis dönemindeki tek örnektir. 6-0 6-0'lık 2 setle Graf kazanıyor 32 dakikada. Evet. O finali. Başka bir örnek yoktur. Yani hiç oyun vermemiş. 6 kez servis kurup bitirmiş. Şeyde ise kadınlarda ise büyük bir sürpriz oldu. Turnuvanın başında düşünmeyecek bir sürpriz oldu ve bir Polonyalı kazandı turnuvayı. Iga Świątek yani yetenekli olduğu bilinen ama hani turnuva öncesi finale geleceği pek düşünülmeyen bir tenisçiydi. Świątek iyi oynamasının yanı sıra mesela eski şampiyonlardan Halep'i yendi. Simona Halep'i yendi. İşte birinci turda geçen senenin finalisti Wondrusova'yı yendi. Ama arada da dünya sıralamasına çok geride olan tenisçiler çıktı karşısına. Yani bu sene çünkü bu Covid-19 yüzünden katılmayanlar, Paris'e gelmeyenler olunca arada da sürprizler oldu ve Świątek bundan faydalandı. Şu ilginç, yani bugüne kadar hiçbir Polonyalı Grand Slam kazanmamış. Hani eski dönemde de Polonya'nın pek ön plana çıktığı bir spor değil. Bütün Polonya gazeteleri manşetlerine taşıdılar tabii bu olayı. Yani sadece spor gazeteleri değil, günlük gazetelerde. Büyük bir şey oldu Polonya'da yani. Hani yılın en büyük spor olayı diye nitelenen bir olay oldu. Yani malum Polonya'nın belki şu an en popüler isimlerinden biri futbolcu Lewandowski. Hani yıllardır Bayern Münih'te oynuyor. Hani onun bile herhalde önüne geçecek bu yıl. Yani yılın sporcu seçimlerinde kadın erkek ayırmıyorlarsa hele. Świątek, genç 19 yaşındaki Iga Świątek yılın sporcu seçilebilir. Öyle bir şampiyonluk ve sürpriz oldu. Yani bu 2020 zaten dediğim gibi COVID-19 sebebiyle takvimlerin değişmesi, sporcuların işte bazılarının hastalanması, bazılarının çekilmesiyle bu tip sürprizlere fırsat tanıyan bir sene. Tam da oldu gerçekten.
Evet. Galiba süreyi de bitiriyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Şimdilik yok. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz Alp. Görüşmek üzere. Haftaya.
Alp Ulagay'la Spor. Açık Gazete.